Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Katli Vacip, Tarikatların Sır Cinayet Dosyaları. Yazarı Fethi Yılmaz, türü Güncel. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım Eylül 2021. ISBN numarası 978-605-298-874-9. Bu kitap 200 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Mart 2022. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Katli vacip laiklik ile din ve vicdan özgürlüğünün iki kardeş olduğunu da gözler önüne seriyor. Çünkü laiklik en çok dindar yurttaşlarımızın inançlarının onlara bir bıçak gibi saplanmasını engelliyor. İnançlarını sömürüden özgürleştiriyor. Yediğine, içtiğine, adımına, hatta cinselliğine bir şeyhin karar verdiği düzendeki ölümcül bağlanmanın aslında hür inancı ortadan kaldırdığını bir fotoğraf karesine dönüştürüyor. Barış Terkoğlu. Elinizdeki kitap kendi yarattıkları çamurda boğulanlar kadar istismar çarkına itiraz edenlerin ve irini patlatmak isteyenlerin de toprak altına atılmasını anlattı. Asıl azmettirenlerin sorgulanması için cesur bir ilk adımdı. Atıldı. Şimdi tarikatları bir sivil toplum kuruluşu gibi yutturmaya çalışanların aslında hangi suçları da örtbas ettiklerini gördünüz. Artık sır değil ve siz de biliyorsunuz. O halde bu değerli gazetecilik kitabındakileri unutmamak göreviniz. Zira yarının adil düzeni için bir savcının masasında açılacak dosyanın ilk harflerinden birini okudunuz. Barış Pehlivan. Fethi Yılmaz. 5 Kasım 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokula Güngören'deki Kemal Kaya İlköğretim Okulu'nda başladı. Ancak ailesinin taşınması nedeniyle ilköğretimini Bağcılar Vali Cahit Bayar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Barbaros Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girdi. 2010 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında Doğan Haber Ajansı'nda çalıştıktan sonra 2009 yılında Milliyet Gazetesi'nde görev aldı. 2010 yılında ise İz TV ve Koliba Prodüksiyon'da çalıştı. 2010 yılının Kasım ayında Oda TV haber sitesinde muhabir olarak başladı. 2012 yılında yayımlanan ve Sivas katliamını anlatan Menekşe'den Önce belgeselinde çalıştı. Oda TV'de önce editör sonra şef editör oldu ve yüzlerce özel habere imza attı. İçindekiler. Ön söz, teşekkür başlarken. 1. bölüm Battal Mehetoğlu cinayeti. 2. bölüm Hasan Ali Ünal cinayeti. 3. bölüm Hızır Ali Muradoğlu ve Bayram Ali Öztürk cinayeti. 4. bölüm İsmail Hikmet Öncel cinayeti. 5. bölüm Süleyman Bağdu cinayeti. 6. bölüm Abdülkerim Çevik cinayeti. Biterken son söz ve ad dizini var. Ön söz. Çok söz söyledi, çok hikaye anlattı. Rivayet odur ki Yunus 3000 şiir yazmıştı. Her Yunus'un bir Molla Kasım'ı vardır, şeriata aykırı dedi. Binini yaktı, binini suya attı. Son binde derviş Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir beytine rastladı. Yakılanlar göğe, sudakiler balığa döndü, kalanı beşere kaldı. Molla Kasım mı? Yaktığının, boğduğunun başında oturup günahlarını ağladı. Günahını da din adına işledi, affını da Tanrı'dan diledi. Molla Kasımların devri daimi hiç bitmedi. Tarikatlar ve cemaatlerin parlayışını, mafyanın yükselişiyle aynı döneme denk gelmesi tesadüf mü? Kuşkusuz tarihte tesadüf görünenin altında her parçayı hükmeden bir yasa mevcut. Allen Mink yeni orta çağı tarif ediyor. Örgütlü sistemlerin yokluğu, her türlü merkezin kayboluşu, kaygan ve silik dayanışmaların ortaya çıkışı, belirsizlik, rastlantı, bulanıklık. Zengin toplumların mafyalar ve yolsuzluklarla kemirilmesinden Rus kargaşasına varıncaya dek her türlü otoritenin dışında sayılar giderek artan gri alanların gelişimi. Aklın kurucu ilki olarak uzun zamandan beri kaybolduğu sanılan ilkel ideolojilerin ve boş inançların yararına silinip yok oluşu. Krizlerin, sarsıntıların ve spazmların sanki günlük yaşamımızın dekorları gibi geri gelişi. Cumhuriyet şeklen de olsa bir eşitlik vaadi, yurttaşlara kanunda, kitapta, hakta, hatta hülyada eşitlik kızıl elmasını gösteriyor. Düzen çözüldükçe eşitlik sistemi ortadan kalkıyor, yerini imtiyazlara terk ediyor. Aile imtiyazlarını, ekonomik sınıfların imtiyazlarını, siyasi imtiyazları, dini imtiyazlar tamamlıyor. Bir tarikatın, bir cemaatin Tanrı'yı göstermesi gereken yol, bu dünyada ayrıcalıklı bir hayat yaşamanın örgütlenmesi oluyor. Kendilerini toplumdan ayıran tarikatlar ve cemaatler her biri kendi ismi altında kendi düzenini kurdu. Kendi ekonomisini yarattı, kendi örgütlenmelerini oluşturdu. Yetmedi, kendi takkelerini, kendi türbanlarını, kendi ritüellerini yarattı. Yeni tanımlanmış din, kitaplardaki dinin yerine geçti. Kendini Tanrı ile kulun arasındaki öyküyle tanımlayan inancın yerine anayasası biat olan bir başka düzen aldı. Peki bu yapılar bütün karaları içine alsa da bir barış denizi yaratabilir mi? Mümkün görünmüyor. Zira aynı inanç içindeki fraksiyonların birbirlerine nefretleri, yabancıya duydukları nefretten daha büyük. Aynı dinden, aynı mezhepten, aynı tarikattan, hatta aynı hocaya bağlı gruplar birbirlerini din dışı sayıyor. Cemaat ve tarikat hocalarının ağzı kafir fabrikası gibi çalışıyor. Tanrı'nın sopası yetmeyince sözü grupların çektiği sopa tamamlıyor. Örneğini gördük, kutsal topraklar dedikleri Mekke'de bile birbirlerine saldırdılar. Perşembenin gelişi belli değil mi? Tarikat düzeni din sosuna batırılmış bir mafya düzeni üretiyor. Mafya ise din dersine girmemiş bir tarikata dönüşüyor. Anayasal hukuk düzenlerinin çözülüşü iki yapıyı kardeş kılıyor. İki grubu yıktıkları buluşturuyor. Fethi Yılmaz'ın kitabı tam da bu şiddeti anlatıyor. Bağlılıklarını öte dünyanın önüne koyanların yarattıkları düzen kendi anayasasını hazırlıyor. Tarikat düzenlerinin içinde kimi hocasına bağlı, kimi hocasıyla ters düşen, kimi de bu yapıyı başından sorgulayan insanlar cinayetlerin faili, kurbanı, destekçisine dönüşüyor. Yılmaz'ın kitabının gösterdiği gibi Türkiye halen çözülememiş yeşil cinayetler ülkesi haline geliyor. Ya devlet? Fethi Yılmaz'ın kitabının gösterdiği gibi cinayetleri soruşturması, derinleştirmesi ve nihayetinde katili bir bütün olarak açığa çıkarması gereken kurumlar, konu tarikat ve cemaatler olunca duvara çarpıp geri dönüyor. Failler bıçağı tutandan, tetiği çekenden ibaret sayılıyor. Bunun için şehit olmuş bir imamın cesedi bile çiğnenebiliyor. Adı dahi unutturulabiliyor, dökülen kana devletin rızası karışıyor. Belki FETÖ ile ivmelendi. Ancak Türkiye son yıllarda her zamankinden fazla tarikat ve cemaatleri tartışmaya başladı. Zira unutturulsa da FETÖ'de Nakşibendiliğin nur kolundan çıkmış bir cemaatti. Diğerleri FETÖ'den sonra onun sistemini başka isimler altında sürdürdü. Fethi Yılmaz'ın kitabı tıpkı FETÖ gibi diğer cemaat yapılanmalarının da gerektiğinde nasıl ellerine silah alma potansiyeli taşıdıklarını işaret ediyor. Bu anlamda bir eksiği de tamamlıyor. Şiddetin iknanın yerine geçtiği, iç sorunları çözdüğü anı tarif ediyor. Katli vacip, laiklik ile din ve vicdan özgürlüğünün iki kardeş olduğunu da gözler önüne seriyor. Çünkü laiklik en çok dindar yurttaşlarımızın inançlarının onlara bir bıçak gibi saplanmasını engelliyor. inançlarını sömürüden özgürleştiriyor. Yediğine, içtiğine, adımına, hatta cinselliğine bir şeyhin karar verdiği düzendeki ölümcül bağlanmanın aslında hür inancı ortadan kaldırdığını bir fotoğraf karesine dönüştürüyor. Kim bilir gökte mi yoksa balıkların karnında mı? Yunus'un sözü uçtu gitti. Belki bugün değil ama mutlaka yarın. Türkiye sizaya geçenlerin şiddetinden başı yukarıda çıkacak. Hangi inancı yol bilmiş olursa o gün yurttaşlarımız hesapsız bir çocuk gibi kendi aklıyla barışmış olacak. Barış Terkoğlu, Ağustos 2021, İstanbul. Teşekkür. Yazıya merakım çocukluk yaşlarımda başladı. Henüz küçük bir çocukken bendeki bu merakı ilk keşfeden ve beni yönlendiren isim ablam Dilek Yılmaz oldu. Bu sebeple kitaptaki en büyük katkılardan biri ablama aittir. Elinize tuttuğunuz kitabın yazım aşamasında bana sürekli destek olan, araştırmalarımda katkılar sağlayan, kitabın her bölümünü satır satır okuyan isim ise hayatımı paylaştığım kadın Kübra Süverekli oldu. Her çıkmaz sokağa girdiğimde bana yeni bir yol açtı. Sırtıma koyduğu eliyle beni öne taşıdı. Bir evlat için en değerli durum anne ve babasının kendisine bakarken gözlerindeki ışıltıyı görebilmesidir herhalde. Bana güvendiklerini hep hissettirdiler ve her şartta yanımda durarak hem anne baba hem de bana omuzdaş oldular. Onların katkısı elbette çok büyük. Burası bir okul diyerek yarattığı Oda TV'de bize habere nasıl bakmamız gerektiği konusunda en büyük öğretici olan meslek büyüğüm Soner Yalçın'dır. İki Barış, ben onları birbirinden ayıramıyorum. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu bu kitap fikrini ilk söylediğim ağabeylerim, meslektaşlarımdı. Beni yazmam konusunda sürekli teşvik ettiler. Yazmanın dışında yaşadığım her zorlukta yanımda onları gördüm ben. Telefon ettiğinizde sorununuza çözüm bulacak güvenilir yol arkadaşları bulmak zordur. Bu kitapta emekleri ve katkıları çok büyük. Bu sebepledir ki ön söz ve son sözü de yine onlar kaleme aldılar. Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız. Kitap fikrini ilk söylediğim meslek büyüklerimden. Bana hem cesaret verdi hem de araştırmalarımı sonuçlandırmamda büyük katkı sağladı. Meslektaşım kardeşim Sami Menteş, kendi kitabıymışçasına çalıştı. Araştırmalarımda bana büyük katkı sağladı. Hani bazen gözünüzün önündekini göremez bulamazsınız ya. Sami Menteş böyle durumlarda size ne yapmanız gerektiğini soğukkanlılıkla anlatır, gösterir. Dostum Caner Taşpınar, kitabı yazarken düşünemediğim konularda beni uyardı, daha iyi nasıl olur diye kafa yordu. Değerli kardeşlerim Erdem Güler, Furkan Karabay, Mert Taşçılar ve Hakan Erol. Kitabı okuyan, her yardım istediğimde tereddütsüz koşup gelen onlardı. Kardeşim Hakan Güngör, gece gündüz kitabı okudu, eleştirilerini bana yöneltti. Bölümleri her okuduğunda yaşadığı heyecanı benimle paylaştı. Meslektaşım olduğu için de bana kritik uyarılar yaptı. Kitabı tamamladığımda en önemli sürece, yani basım sürecine gelmiştik. Kırmızı Kedi Yayın Evi sahibi ağabeyim Haluk Hepkon, kitabın konusunu öğrendiğinde bana yayıncılığa dair uyarılarda bulundu, heyecanıma ortak oldu. Kitabın editörü meslek büyüğüm ağabeyim Mehmet Ali Güller kitabı satır satır okudu. Bana eleştirilerini yöneltti ve en iyisinin ortaya çıkması için büyük çaba sarf etti. Şu an adını satırlara sığdıramadığım, bu kitapta katkısı olan ve saygıdeğer okurun eline ulaşmasını sağlayan, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Başlarken, bu dünyanın gerçek gizi görünür olan da, görünmeyen de değil diyor Oscar Wilde. Beni de görünür olan bir fotoğraf karesi çok etkiledi. Elinizde tuttuğunuz bir FETÖ kitabı değil ama o kare 15 Temmuz darbe girişiminden. 15 Temmuz gecesi Ankara'daki TürkSat kampusunu FETÖ'cü askerler bastı. Tesisler İşletme Müdürü Ahmet Özsoy'u silahıyla vurarak öldüren FETÖ'cü asker Özsoy'un yanı başında su istedi. Sonra da istediği suyu besmele çekip yere oturarak üç yudumda içti. Gözünü kırpmadan soğukkanlılıkla cinayet işleyen FETÖ'cü asker, aynı anda cemaatçi dindar kimliğine bürünüp, peygamber sünneti diyerek suyu İslami kurallara göre içti. İşte artık gerçeğin gizinin görünür olduğu an oydu. Türkiye'de de özellikle muhafazakar toplumdaki değişim, cemaatlerden kopuş böyle başladı. Gülen cemaatinin içinden bir katiller ordusu çıktı. Peki cemaatlerin Türkiye tarihi boyunca işledikleri cinayetler yeni mi? Tabii ki hayır. Sözünü ettiğim bu fotoğraf beni bu kitabı yazmaya itti. Türkiye yakın tarihi aslında bize cemaatlerle ilgili gerçeği gösteriyor. Bu kitaptaki 6 bölümde işlenen cinayetleri okuyacaksınız. Elbette bunları rastgele seçmedim. Onlarca cinayet dosyası okudum. Bu 6 bölümde okuyacağınız cinayetleri seçmemin sebebi ise şuydu. Cinayetler kimi zaman cemaat dışından birini hedef alırken, kimi zaman ise cemaat içi güç kavgasından kaynaklandı. Bazen politik bir karşıtlıktan ölüm emri verilirken, bazen ise yaşanan bir yasak aşk cinayet sebebi oldu. Ancak her durumda cemaatlerin cinayetleri bir sır perdesinin arkasına saklanabiliyordu. Dahası bu cinayetler sadece bir döneme özgü de değil. Kitapta 1960'lardan 1980'lere, 2000'lerden yaşadığımız zamana kadar uzanan farklı dönemlerdeki cinayetleri okuyacaksınız. Elinizde tuttuğunuz kitap hem sır gibi gizlenen bu cinayetlere ışık tutmak hem de tehlikeye işaret etmek için yazıldı. Şimdi bu katli vaciplerin arkasına saklanmış gerçeklere yakından bakalım. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.